Merhaba. Bugün sizin için masada oldukça ilginç bir kaynak seti var. Yazar Mehmet Ünver'in kendi eserleri üzerine ChatGPT ile yaptığı bayağı uzun soluklu bir sohbetin dökümü.
Evet, elimizde etteyi bir materyal birikti.
Aynen. Yani Ganimet Savaşları, Zingara'nın Aşkı, sonra o Mad serisi var biliyorsunuz. Özgür İnsan, Babil, Vatansız. Bir de Tabu ve Zingara Kopurg. Yani bayağı kapsamlı bir külliyat analizi aslında. Peki amacımız ne? Bu zengin metinden yola çıkıp Mehmet Ünver'in yazarlık dünyasındaki kilit temaları, yaklaşımını, hani eserlerinin sizin için neden önemli olabileceğini biraz damıtmak.
Evet, çünkü alan çok geniş.
Çok geniş. Bakın, İslam'ın ilk döneminden başlıyoruz. Ta 16. yüzyıl Almanya köylü isyanlarına gidiyoruz. Oradan Sümer mitolojisi, sonra günümüz Almanya'sındaki göçmen hayatı, Ankara sokakları. Gerçekten büyük bir panorama.
Kesinlikle. Ve bu sohbet dökümünün güzelliği şu, bize sadece romanların bir özetini vermiyor. Aynı zamanda yazarın niyetleri, yani ne anlatmak istemiş.
Evet, o önemli.
Eserlerin tarihsel, toplumsal bağlamları, hatta yer yer diğer büyük yazarlarla karşılaştırmaları hakkında da derinlemesine bilgiler sunuyor. Yani göreceksiniz ki karşımızda sadece hikaye anlatan biri.
Değil, evet.
Aynı zamanda tarihle, mitlerle, günümüzle bayağı hesaplaşan, düşünen bir yazar profili var.
O zaman hadi lafı çok uzatmayalım. Bu zengin kaynağı sizin için katman katman açmaya başlayalım. İlk olarak Ganimet Savaşları'na bir bakalım.
Tamamdır.
Bu roman İslam'ın ilk dönemini ele alıyor ama sanki alıştığımız o kutsal anlatılardan biraz farklı bir yerde duruyor gibi. Merkeze de çok ilginç bir kavramı, ganimeti koyuyor.
O ilk fetihleri, savaşları sadece din yayma motivasyonuyla açıklamıyor. Aynı zamanda işin içinde güçlü ekonomik ve politik itkiler olduğunu söylüyor. Adeta bir din, iktidar, ekonomi üçgeni kuruyor.
İlginç bir üçgen.
Evet. Ve özellikle ganimetin nasıl paylaşılacağı meselesi üzerinden doğan iktidar mücadeleleri, ilk kırılmalar, bölünmeler bunları öne çıkarıyor. Bu da tabii resmi tarih yazımına oldukça eleştirel bir yaklaşım getiriyor.
Peki karakterler, hani o dönemin önemli figürleri, onlar nasıl çizilmiş? Yine böyle idealize edilmiş kahramanlar mı var, yoksa daha farklı mı?
Yok, işte orada da farklılık var. Sohbet metnindeki çıkarımlara göre karakterler pek idealize edilmemiş. Mesela Muhammed daha çok pragmatik bir lider olarak görünüyor.
Anladım.
Ebubekir ve Ömer otoriteyi sağlamlaştırmaya çalışan, yeri geldiğinde sertleşebilen figürler. Ali ise daha çok idealizmiyle dönemin politik gerçekleri arasında hani biraz sıkışmış, belki biraz daha kırılgan bir karakter.
Yani yazarın amacı bu büyük figürlerin de insani zaafları, iktidar hırsları olabileceğini mi göstermek?
Aynen öyle duruyor. Yani o kutsallık halesinin arkasındaki insanı, politik aktörü göstermeye çalışıyor gibi.
Peki bu eleştirel bakış sadece o döneme mi yönelik? Yani tamam, tarihi sorguluyor ama bugüne bir şey söylüyor mu roman?
İşte orası çok önemli. Analizler tam da buraya parmak basıyor. Romanın sadece geçmişi değil, bugünkü Orta Doğu toplumlarındaki o bitmek bilmeyen çatışmaların, mezhep ayrılıklarının kökenlerini
Evet.
ve dinin nasıl siyasallaştığını anlamak için de bir ayna tuttuğu belirtiliyor. Özellikle Türkiye'deki laiklik, dindarlık tartışmalarıyla paralellikler kuruluyor.
Nasıl mesela?
Bir temalar üzerinden sanki o geçmişteki ganimet mücadelesi bugünün güç ve kaynak kavgalarına ışık tutuyor gibi.
Anlıyorum. Yani roman aslında okura şunu sorduruyor. O büyük cafcaflı anlatıların, kutsal denilen savaşların arkasındaki asıl motivasyon neydi? Bu da hem tarihe farklı bakmayı sağlıyor hem de bugünü sorgulatıyor.
Kesinlikle. Çift yönlü bir sorgulama alanı açıyor.
Peki, bu tarihsel derinlikten şimdi bambaşka bir alana geçelim. Yazarın farklı bir damarına, Mad serisine. Özgür İnsan, Babil ve Vatansız. Burada işin içine Mezopotamya mitolojisi giriyor, felsefe giriyor, modern Ortadoğu tarihi giriyor. Karışık bir dünya.
Evet, bu seriyle Ünver bayağı köklere iniyor. İnsanlık tarihinin en eski katmanlarına, Sümer ve Babil mitlerine dalıyor adeta. Özgür İnsan ve Babil'de Mad diye bir karakter var. Onun üzerinden direğin özgürlük arayışı, yerleşik dogmalara, hani o tanrısal olduğu varsayılan otoritelere karşı başkaldırışı işleniyor.
Mitolojik figürler nasıl peki? O bildiğimiz tanrılar, tanrıçalar.
İşte orada ilginç bir yorum var. İnanla, Enki gibi figürler kutsallıklarından biraz sıyrılmış gibiler. Daha çok politik çıkarların, iktidar oyunlarının, hırsların sembolü olarak yeniden yorumlanıyorlar. Yani bu şeyden çok farklı.
Nedir o?
Hani Hesiodos'un veya Homeros'un tanrıları yücelten o klasik anlatıları vardır ya.
Evet.
Ondan epey farklı, daha sorgulayıcı, hatta tanrıları biraz insanileştiren bir tavır var burada.
Anladım. Peki serinin üçüncü kitabı Vatansız, o bu mitolojik felsefi izleyi alıp günümüze mi taşıyor? Özellikle Orta Doğu'ya.
Aynen öyle. Analizlerinde vurguladığı nokta bu. Roman, Irak'taki o Kürt-Türkmen-Arap çatışmaları, Saddam dönemi baskıları, Halepçe gibi yakın tarihin büyük travmalarını fona alıyor.
Çok ağır konular.
Çok ağır. Ve bu fon üzerinde kimliksizlik, aidiyetsizlik, göç dramı gibi temaları işliyor. O mitolojik kökenli Mad karakteri var ya.
Evet.
Bu romanda artık dili olmayan, hiçbir yere tam ait olamayan, sanki evrensel vatansız insanın bir metaforuna dönüşüyor.
Bu serinin asıl gücü ne sizce? Bu kadar farklı katmanı mitoloji, felsefe, güncel siyaset bir araya getirebilmesi mi?
Bence kesinlikle evet. Yani binlerce yıl öncesinin mitlerini, o temel felsefi soruları, özgürlük nedir, insan kime aittir, aidiyet ne demek, bunları alıp,
hı hı,
günümüzün en yakıcı siyasi ve toplumsal sorunlarıyla, savaşla, zorunlu göçle, kimlik çatışmalarıyla harmanlaması gerçekten çok etkileyici. Analizlerde mesela Harari gibi tarihsel analiz yapan düşünürlerle bir karşılaştırma yapılmış.
İlginç.
Ama Ünver'in farkı şu, o bu büyük soruları soyut analizlerle değil de roman karakterlerinin yaşadığı somut, acı dolu dramlar üzerinden hissettiriyor okura. Mazbir'in İngilizce'ye çevrilmiş olması da Made Freeman adıyla sanırım bu temaların evrenselliğini gösteriyor.
Anladım. Coğrafya ve zaman atlamalarına devam ediyoruz o zaman. Şimdi de Zingara'nın aşkıyla hop 16. yüzyıl Almanya'sına, o büyük köylü savaşları dönemine ışınlanıyoruz. Burada da yine isyan var, adalet arayışı var ama sanki merkezde daha çok bir aşk hikayesi duruyor gibi.
Evet, bu romanda bireysel tutkuyla toplumsal mücadele adeta kaynaşıyor. Bir tarafta Zingara karakterinin yaşadığı yoğun bir aşk var. Diğer tarafta Thomas Müntzer gibi tarihi figürlerin önderlik ettiği köylü isyanları.
Yani o dönemin kaosu.
Aynen. Feodal baskı, aristokrasinin zulmü, devrimci umutlar ve tabii o umutların trajik sonu işleniyor. Ama işin ilginç yanı, aşk burada sadece kişisel bir duygu olarak kalmıyor.
Nasıl yani?
Toplumsal bir altüst oluşun, bir isyan ateşinin parçası olarak sunuluyor. Analizlerde Ünver'in aşkı bu devrimci bağlamla birleştirmesinin özgünlüğüne dikkat çekiyor.
Peki sonra Zingara Coburg geliyor. Bu sefer tekrar günümüze, hatta Almanya'daki bir göçmen mahallesine dönüyoruz. Bu iki Zingara romanı arasında nasıl bir köprü var?
Çok ilginç bir köprü var aslında. Zingara Coburg ilk romandaki o isyan ruhunu, aşk temasını alıp günümüz Almanya'sındaki Türkiye'li veya Kürt diasporasının hayatına taşıyor. Baş karakter Azat.
Evet.
Onun üzerinden göçmenlik deneyimi, aidiyet arayışı, kültür çatışmaları, tabii ki aşk ve bir yazarın kendi yaratım süreci, kendi yazdıklarıyla ilişkisi sorgulanıyor ve burada çok katmanlı bir yapı kurulmuş.
Ne gibi katmanlar?
Mesela Azad'ın Alman sevgilisi Helen'e duyduğu aşk anlatılırken binlerce yıl öncesinin Sümer tanrıçası İnanla mitiyle paralellikler kuruluyor.
Yine mitoloji. Demek ki yazarın vazgeçemediği bir damar bu. Başka neler var peki bu romanda?
Kesinlikle. Mitoloji yine devrede. Bunun yanında tabii Almanya'daki göçmenlerin somut gerçekliği var. Özellikle Kürt diasporasının hafızası, belleği. Mesela Hanover'deki Nivros kutlaması gibi politik ve kültürel ritüeller önemli bir yer tutuyor.
Anladım.
Bir de metakurgu dediğimiz bir boyut var. Yani yazar, yazma eyleminin kendisini de romanın konusu yapıyor. Azat hem bir yazar hem de yazdığı o Mad karakteriyle giderek özdeşleşiyor.
Kendi karakteriyle mi?
Evet. Analizlerde mesela James Joyce'un Ulysses'indeki gibi mit ile gündelik hayatı birleştirmesi ya da Salman Rushdie'nin tarihle bireyin kaderini iç içe geçirmesi gibi edebi paralellikler kuruluyor.
Güçlü referanslar.
Güçlü referanslar, evet. Ama Ünver'in özgünlüğü bunu özellikle Kürt diasporasının deneyimi ve Nivroz gibi kolektif hafıza mekanları üzerinden yapmasında yatıyor denilebilir.
Anlaşılan o ki Zingara romanları da farklı zaman ve mekanlarda geçse bile o bireysel tutkuları, toplumsal mücadeleleri ve mitolojik derinliği bir araya getiren ortak bir damarı temsil ediyor.
Aynen öyle bir izlek takip ediyor.
Şimdi de Ünver külliyatında sanki biraz daha ayrıksı duran bir romana, Tabu'ya bakalım. Burada ne tarihsel bir arka plan var ne de mitolojik göndermeler. Yanılıyor muyum? Direkt 2000'li yılların Ankara'sındayız sanırım.
Evet, doğru. Tabu, yazarın daha çok toplumcu gerçekçi yüzünü gösteren bir eser. Sıradan insanlar var merkezde. İşçi Can, onun sevdiği Ayla, biraz hovarda takılan zengin çocuğu Samet gibi karakterler. Onların gündelik hayat mücadeleleri, aşkları, bastırılmış cinsel arzuları ve tabii toplumun, ailenin dayattığı tabular, ahlak, namus, dini baskılar arasındaki o gerilim anlatılıyor.
Ne gibi tabular mesela?
Özellikle Ramazan ayındaki ikiyüzlülükler, görücü usulü evlilik baskısı, cinsellik üzerine konuşulamaması gibi konular oldukça cesur bir dille, hatta yer yer sarsıcı bir çıplaklıkla işlenmiş.
Bu anlatım tarzı biraz daha klasik toplumcu gerçekçi yazarları mı hatırlatıyor? İşte Orhan Kemal gibi, Sabahattin Ali gibi.
Evet, o geleneğe bir yakınlık kurulabilir tabii. Ama analizlerdeki önemli bir vurgu şu, Ünver özellikle cinsellik gibi konularda o geleneğe kıyasla çok daha doğrudan, daha açık, daha filtresiz bir dil kullanıyor.
Daha mı cesur yani?
Daha cesur denilebilir, evet. Bu da Tabu'yu sadece bir dönem Ankara'sının panoraması ya da bir toplumsal eleştiri olmaktan çıkarıp aynı zamanda toplumsal ikiyüzlülüğün oldukça cesur bir teşhiri haline getiriyor.
Peki, şimdi bütün bu farklı eserleri bir araya getirelim. Yani tarihsel eleştiriden mitolojik derinliğe, oradan güncel toplumsal gerçekçiliğe uzanan, bu geniş yelpazeye baktığımızda bu ChatGPT analizleri Mehmet Ünver'i nasıl bir yazar olarak tanımlıyor, nasıl bir portre çiziyor?
Analizler onu böyle tek bir kalıba sokmaktan özellikle kaçınıyor. Daha çok bir düşünür-yazar tanımı öne çıkıyor.
Düşünür yazar.
Evet. Öne çıkan özellikler neler? Birincisi, farklı tarihsel dönemlere ve coğrafyalara yayılan gerçekten geniş bir entelektüel merak. İkincisi, dini, politik, ahlaki tabulara dokunmaktan çekinmeyen bir cesaret.
Bu cesaret önemli galiba.
Çok önemli. Ve üçüncüsü, belki de en belirgini, tarihi ve mitolojiyi alıp günümüzün sorunlarıyla ilişkilendirme becerisi. Yani onlar üzerinden bugünü anlama, bugünü sorgulama yeteneği.
Karşılaştırma yapıyor mu analizler başka düşünürlerle, yazarlarla?
Yapıyor, evet. Şöyle ilginç benzetmeler var. Sanki İbni Haldun gibi sosyolojik analiz yapma eğilimi var. Edward Gibbon gibi tarihe eleştirel bakma dürtüsü var. Ama bunu mesela Goethe veya Camus gibi daha çok bireysel, varoluşsal sorgulamalar üzerinden değil de daha çok toplumsal ve politik bir çerçeve içinden, romanın diliyle yapıyor.
Anladım. Yani başarısının sırrı hem bu cesaretinde hem de bu disiplinler arası yaklaşımında yatıyor diyebilir miyiz? Tarih, mitoloji, felsefe, edebiyat hepsini bir potada eritiyor.
Aynen öyle. Okura sadece sürükleyici bir hikaye sunmuyor, aynı zamanda onu aktif bir düşünme sürecine, bir sorgulama alanına davet ediyor.
Peki eleştiri yok mu hiç?
Var. İlginç bir nokta olarak o da belirtilmiş. Analizlerde yazarın kendisine yönelik bir öz eleştiriye de yer veriliyor. Şöyle deniyor, bu kadar yoğun tarihsel ve felsefi malzemenin yükü bazen romanın edebi akıcılığını, estetik gücünü biraz gölgede bırakma riski taşıyabilir.
Hani içerik formun önüne geçebilir mi demek istiyor?
Gibi, evet. Bu da bence samimi bir not. Ama bütün bunlara rağmen genel izlenim şu ki, Ünver Türkçe edebiyatta kendine özgü, cesur ve gerçekten dikkate değer bir yerde duruyor.
Peki, tüm bu konuştuklarımız, bu analizler sizin için, yani bizi dinleyen, bilgiye derinlemesine ama belki hızlı ulaşmak isteyen, farklı bakış açılarına değer veren dinleyicimiz için ne anlama geliyor? Bu romanlardan ve analizlerden sizin için çıkarılacak temel faydalar neler olabilir?
Bence birkaç önemli nokta var. Birincisi,
Bu eserler ve üzerine yapılan bu analizler, tarihe ve mitolojiye alışılmışın dışında daha eleştirel bir gözle bakma imkanı sunuyor.
Nasıl yani?
Hani o sorgulanmaz kabul edilen resmi anlatıların, kutsal metinlerin belki de ardına bakma, acaba gerçekten ne oldu sorusunu sorma cesareti veriyor. Ganimet savaşları bunun çok net bir örneği mesela.
Doğru. İkincisi ne olabilir?
İkincisi, günümüz dünyasını anlamak için ilginç köprüler kuruyor. Bugün Orta Doğu'da yaşananların, Avrupa'daki göçmenlik gerçeğinin, Türkiye'deki toplumsal gerilimlerin, kutuplaşmaların ya da cinsellik gibi evrensel tabuların,
evet,
tarihsel, kültürel hatta mitolojik kökenlerine dair ipuçları sunuyor. İşte vatansızın mülteci sorununa dokunması, tabunun o toplumsal ikiyüzlülüğe ayna tutması gibi. Bu da olaylara daha geniş, daha derinlikli bir perspektiften bakma yetisi kazandırabilir size. Tek boyutlu bakmaktan kurtarabilir.
Kesinlikle. Üçüncüsü var mı?
Üçüncüsü ve belki de sizin için en çekici olanı, hani o aradığınız aha anları vardır ya.
Evet, aydınlanma anları.
Aynen. İşte o şaşırtıcı bağlantıları kurma potansiyeli taşıyor olması. Düşünsenize, binlerce yıl önceki bir Sümer mitinin, hani Zingara-Nakobruk'taki inana göndermesi, bugünkü modern bir aşk hikayesiyle nasıl bağlandığını görmek.
Çok ilginç.
Ya da İslam'ın ilk dönemindeki bir iktidar mücadelesinin ganimet savaşları, günümüz siyasetindeki bazı dinamiklerle nasıl ürkütücü bir şekilde örtüştüğünü fark etmek. Veya 16. yüzyıldaki bir köylü isyanının, Zingara'nın aşkı, bugünkü adalet arayışlarıyla nasıl rezonansa girdiğini hissetmek.
Vay canına.
İşte bu tür bağlantılar bilgiyi sadece ezberlemek, depolamak değil, onu gerçekten anlamlandırmak anlamına geliyor. Bence en büyük katkısı bu olabilir.
Bugün sizin için Mehmet Ünver'in romanları üzerine yapılan bu kapsamlı analizi masaya yatırdık. Gerçekten de tarihin tozlu sayfalarından, mitlerin büyülü dünyasına, oradan da günümüzün karmaşık sosyal ve politik manzaralarına uzanan zihin açıcı bir yolculuk oldu.
Evet, oldukça geniş bir alanda gezindik ve sanırım bu eserlerin ve analizlerin merkezinde hep şu temel soru dönüp duruyor. Birey, yani tek tek her birimiz, tarihin, toplumun ve bize dayatılan tüm o tabuların ortasında kendi özgürlüğünü, kendi kimliğini nasıl inşa edebilir?
Zor bir soru.
Çok zor. Ve edebiyat bu inşa sürecinde nasıl bir rol oynayabilir? Sadece olup biteni yansıtan pasif bir ayna mı? Yoksa yeni yollar açan, bize yol gösteren bir kılavuz mu olabilir?
Ünver'in romanları sanki bu soruları sürekli akılda tutarak okuru sadece bir hikaye dinleyicisi olmaktan çıkarıp aktif bir düşünme partnerine dönüştürüyor gibi geldi bana.
Kesinlikle katılıyorum.
Belki de bu sohbetten sonra sizin de aklınızda kalacak en önemli şey, hani o kutsal, dokunulmaz ya da tartışılamaz gibi görünen her anlatının, her yapının ardındaki insani motivasyonları, güç ilişkilerini, ekonomik çıkarları sorgulama dürtüsü olacaktır.
Bu dürtüyü uyandırıyorsa ne mutlu.
Edebiyatın en kışkırtıcı ve değerli işlevlerinden biri de bu değil midir zaten? O rahatımızı biraz kaçırmak, bizi düşünmeye sevk etmek.